Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba diyoruz bugün de sizlere sevgili dinleyicilerimiz. İşte Hayatın Sesleri başladı. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Programı bugün sizler için yine Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Baykal Alavant ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek beğeneceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle sizlerleyiz diyoruz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Her zaman olduğu gibi. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızla program boyunca bizlere ulaşabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr bildiğiniz gibi elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adı yine Hayatın Sesleri. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nin birlikteliğinin işte ilk müziği.
Bir şey söyleme artık. Sus, söyleme. Her şey gereksiz artık. Bana düşen şarkılar kırık ezgime.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde şimdiki konuğumuz arkeolog Sayın Rahşan Akın Özergin bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Bugün tarihin başlangıcı kabul edilen Sümerlerden söz edeceğiz. Evet. İlk medeniyet, ilk devlet, ilk sosyal toplum değil mi?
Tabii.
Nedir, kimdir Sümerler diye bir başlayalım isterseniz.
Tabii, Sümerler Mezopotamya'ya, topraklarımıza M.Ö. 3500'lerden sonra gelmeye başlamışlar. Tabii bir göç yoluyla geliyorlar. Burada bataklık, Mezopotamya'daki bataklık bölgelere geliyorlar ve farklı gruplar halinde yerleşime elverişli bölgelerde şehir devletler kuruyorlar. İşte Eridu, Ur, Uruk, Lagaş, Umma, Şurupak gibi, Kiş gibi bir takım şehir devletler kuruluyor ve Sümerlerle başlıyor zaten bu şehir devlet kurulması. Daha sonra bu kurdukları devletlerle tabii bir uygarlığın gelişmesi için böyle emekleme süreci var. Sümerlerde de sıfırdan başlayarak tabii din tarihi gelişiyor, sanat eserleri, kültür, biliyorsunuz Sümer tabletleri günümüzde hala devam ediliyor çözülmeye. Ve bu dönemle ilgili bütün bilgileri de aslında bu kil tabletlerden alıyoruz biz. O kadar güzel bilgiler bırakmışlar ki bize, hani sadece şey değil, hani daha çok hep kil tabletlerde mitolojik, efsanevi, tarihi anlatımlar düşünülüyor. Hayır, bu insanlar evlilik, boşanma, çok basit bir mal alım satımı, ticaret, her şeylerini kil tabletlere kaydetmişler. Yani inanılmaz bir arşivleri var ve biz hala bu arşivleri çözüyoruz. Hala çözülmeyi bekleyen uzun kil tabletler var. Ve buradan elde ettiğimiz çok güzel, o dönemlere ait bu uygarlıkla ilgili bilgiler ediniyoruz. Mesela bu bilgilerden de aslında bizi de ilgilendiren Anadolu'da din adı altında söyleyebileceğimiz, bunun tarihinde nasıl gelişmiş? Milattan önce 3500'lerden sonra bizim atalarımız bu topraklarda nelere inanıyormuş, nasıl inanıyormuş?
Evet. Gerçekten yani, dini inanışlarından söz etmeden geçemeyiz ki en önemli.
Tabii,
çünkü çok tanrılı bir din
tabii,
söz konusu.
Çok tanrılı ve öyle bir din ki şöyle, o dönemlerde din devlet işlerinin içindeydi. Yani rahiplere sorulmadan, danışılmadan hiçbir şey yapılmıyor ve hükümdarlar bile bir nevi rahiplere tabi durumda yaşıyorlar. Din onlar için çok önemli. Tanrılar onlar için çok önemli.
Tanrılar insan görünümünde aslında.
Tabii mi? Yani tanrıları...
Ama insanüstü güçlere
tabii
sahip.
Tabii insanüstü güçleri var. Şöyle düşünüyorlar. İnsan ölümlü. Mesela onların dininde cennet ve cehennem yok. Ölümden sonra yaşam yok. O sadece ölüler diyarına gidiyor, ölmüş bir ruh. Ama tanrılar öyle değil. Ölümsüzlük tanrılara ait. Ama onlar evlenebiliyorlar, aşık olabiliyorlar.
Bir aileleri var.
Tabii aileleri var ve çok insani özellikleri var. Kıskançlar, hırsları var, öfkeleniyorlar, yalan söylüyorlar ve çok enteresandır. Bu tanrılar panteonunun içinde, hatta baş tanrı Enlil'dir, bir üçleme vardır onlarda. Baş tanrılarını bile yargılayabilecek bir adalet sistemleri var. Yani
o
baştan tabii yanlış bir şey yaptıysa bütün panteon toplanıyor ve onu yeraltı ölüler diyarına Enlil'i sürüyorlar.
Bu çok enteresan, evet. Gerçekten. Şimdi yeraltı dedik. Yeraltı tanrısı var, gökyüzü tanrısı var.
Evet.
Tanrıçaları da var.
Tanrıçaları da var ama dinde kadının yeri de daha da önemli aslında. Yani hem dini olarak tanrıçaların yeri önemli. Çünkü tanrıçalar her zaman için doğurganlık, bereket isim geliyor. Ama gerçek hayatlarında kadın da çok önemli. Kadınlar evlenip boşandıklarında bir takım haklar talep edebiliyorlar. Hatta erkekten daha ileri hakları var kadınların.
Evet.
Ticaret
ulaşabiliyorlar. Boşanma nasıl peki o dönemde?
Yani işte o iki kişinin birlikteliğini bitirme. Yani tablette diyor ki işte tabii isimler bizim telaffuz edebileceğimiz isimlerin dışında. Hani boşanmalı evliliğin bitmesi gerçekleşmiştir. Hani bizde şimdiki gibi işte ev şunun, çocuk bunun, araba bunun gibi. Hani tabii o dönemde tabii ki böyle değil de. Yani araziler, arsalar veya o dönemki mülkler ne tarz bir şeyse. Yani kızın ve kız çocuğunun ve kadının çok büyük hakları var o dönemde. Daha kıymetli ve daha değerli.
Şimdi birazcık o tanrılardan söz edelim isterseniz.
Tabii.
Yeryüzü tanrısı, gökyüzü tanrısı.
Tabii. Şimdi Sümerlerin evren anlayışıyla anlayışında iki temel öğe var. Gökyüzü ve yeryüzünden oluşuyor ve Anki kelimesini kullanıyorlar bunun için. Kelimenin sözlük anlamları da şöyle doğruluyor. An kelimesi gök demektir. Ki kelimesi de yer anlamına geliyor. Şimdi Sümerler aynı zamanda dünyayı disk gibi düz bir alan şeklinde düşünmüşler. Diskin üzerinde gökyüzüne kadar uzanan, adını Lil verdikleri, hava, rüzgar ve ruh diye adlandırdıkları boşluklar bulunmaktaydı. Gezegenler, yıldızlar, güneş ve ay da Lil'den oluşmuş. Bunun yanı sıra onlara tanrılar tarafından parlaklık özelliği verildiğine inanıyorlardı. Çok tanrılı bir dil, az önce de konuştuk. Dinin temeli ise bu tanrıların kurduğu birlik, yani panteonun oluşturduğu bir birlik. Sümerler bu tanrıların her birini Dingir kelimesiyle adlandırıyorlar. Genel özellikleri itibarıyla da insana benziyorlar dediğimiz gibi. Fakat ölümsüzlük gibi çeşitli insanüstü güçleri de sahip bu tanrılar. Yeme, içme, evlenme, çoluk çocuk sahibi olma, hastalanma hatta ölümcül bir şekilde yaralanma, savaşma, kızma, öfkelenme, her türlü duygulara sahipler ve temel insanın temel doğasında olan bütün duyguları bu tanrılarda yaşıyorlar. Her ne kadar olağanüstü güçlere sahip olsalar da bu mitolojik kaynaklara baktığımız zaman bu güçlerin sınırsız olmadığını da kendi aralarında da bir takım kanunları ve yasalara tabi olduğunu da görüyoruz. Bu az önce söylediğim gibi her istediklerine ulaşamıyorlar. Bazen amaçları uğruna çeşitli planlar kurup hile, kurnazlık diyebileceğimiz bir takım davranışlar içerisine giriyorlar. Ve bunda da cezalandırılıyorlar bunları yaptıkları için. Mesela Sümerler tanrıların evlenmesini ve birleşmelerini bereket ve verim kaynağı sayıyordu. Onlar için çok kutsal bir şeydi bu. Dolayısıyla tüm Sümer topraklarında huzur ve mutluluğu sağlanacağına inanıyorlardı bunlarla. Bazı tarihçiler de Sümerlerin önemli tanrılarını iki gruba ayırarak inceliyor. Bunların ilki Enlil, başta bahsettik, An ve Enki'den oluşan büyük tanrılar üçlüsü. İkinci grupsa Nannasin, Utu ve İnanna'dan, İnanna da çok ünlü bir tanrıçadır, oluşan gezegen tanrıları üçlüsü. Bu tabletler incelendiğinde tanrılar panteonunda An, Enlil ve Enki'den meydana gelen üç tanrı anlayışı diğerlerine göre daha baskın görülüyor. Evren unsurları bu üç tanrı da karakterize olmuş. Diğer tanrılar daha basit unsurlarla ifade ediliyor. Gökyüzü, yeryüzü ve etrafı çevreleyen sular bu üç tanrının sorumluluğu altında. Hava, su.
Bu tanrılar aynı zamanda yaratıcı olarak da görülüyor galiba, değil mi?
Tabii, yani şimdi doğadan beklediklerini kendi hayatlarında hayati idamelerinde önemli olan şeylere, işte hava, toprak, su, tabii ki bu tanrılardan, onların huzurundan, huzur bulmalarından bekliyorlar. Mesela kurbanları var, kurbanları ikiye ayırmışlar. Kanlı kurban, kansız kurban diye. Bu kansız olan kurbanlar nedir? Meyve, ekmek, şarap, hani bu tarz şeyler. Ama daha büyük, mesela savaşa girileceği zaman ya da daha büyük böyle talepler içinde oldukları zaman daha çok da koyun, kuzu şey yapıyorlar. Ya belki bu ta paganizmden de gelen bu koyun, kuzu kurban edilme bunlarla ilgili olabilir. Din adamları demiştik daha önce, bu Sümer kralları tanrıların desteğine işte bu kurbanlar vererek din adamlarının belirttiği şekilde almak zorundaydılar. Din adamları neredeyse tanrı hükümdardan bile bir adım öndeydi. Ve din adamlarının mesela desteklerini kraldan çekmeleri çok büyük bir iktidar sorunu oluyordu, haline geliyordu. Mesela Ningirsu Tapınağı'nın baş rahibi Enetarze diye bir rahibimiz var. Bu bir şekilde yönetimi ele geçirmiş ve Lagash kralı unvanını kazanmış. Burada Sümer rahiplerinin siyasal açıdan da ne kadar büyük bir güce sahip olduğunu görüyoruz. Tabii bunlar hep tabletlerden okuduğumuz şeyler bunlar. Bu Sümer toplumunda kraldan ve baş rahiplerden sonra en önemli din görevlileri maşmaş olarak adlandırılan sihirbaz, kahin ve ilahiciler. Sihirbazlar da tanrıların sevgi ve merhametini yaşanılan toplumun üstüne çekmekten sorumlu. Bunun yanı sıra insanları Galla gibi yeraltı dünyasının kötü ifritlerinden, cinlerinden korumaktan, onların zararlarını yok etmekle görevliler. Kahinler de yıldızların konumlarını takip ediyor. Yani o dönemde de astronomi var. Gelecekten haber veriyor. İyi ve kötü olabilecek şeyleri tespit ediyorlar. Ayrıca ciğer falına bakmak da kahinlerin önemli görevlerinden biri. Çünkü savaş kararları da bunlarla alınıyor. Bu fallara bakılarak, buna bakmadan savaşa girmiyorlar mesela. Aynı zamanda ilahiciler de ayin tören ritüellerde diğer rahiplere yardım ediyor ve diyakos vazifesini görüyorlardı.
Yani bunlar da yönetici ve koruyucu tanrılar mıydı? Öyle
tabii,
adlandırabilir miyiz?
Tanrıların günlük hayatlarında tanrıların yeri çok önemli. Hem yönetici hem koruyucu. Hem hayatta kalmak için kötülüklerden koruyan ama tabii onlara verilen tabii yaratıcı bereketi veriyor, doğayı güçlendiriyor. Doğayı güçlendirmesi zaten onların yaşam alanlarının gelişmesi, yaşam kalitelerinin yükselmesi hepsi buna bağlı.
Evet.
Şimdi şeyden de bahsedelim. Bu kadar dinden bahsedince bu insanlar nerede ibadet ediyordu? Çok önemli zikkuratlar var tabii. Zikkuratlarda da Sümerlerin tapınaklarına zikkurat diyoruz. Dünyanın merkezini temsil ettiğine inanılıyordu. Ve yüksek bir tepeye oturtulmuş kutsal yapılar halinde bu zikkuratları görüyoruz ve hem gerçek hem de simgesel manada gökteki tanrılarla yeryüzündeki ölümlüler arasında bir bağlantı merkezi. Ve
onun için tepede.
Tabii onun için tepede, bir de genel olarak aslında sadece Anadolu'da değil dünyanın genelinde bu tarz mabet, tapınak, şapeller, kiliseler hakikaten çok spesifik enerji noktalarına inşa edilmiş yerler oluyor. Bilirsiniz bu piramitlerde özellikle gerçekten bu şeylere bakarsak paraleller, dönenceler oradaki çok önemli enerji noktaları var. Bunlar bilimsel olarak da tespit edilmiş. Tabii nasıl onlar burayı bulup da tespit ediyor onu bilemiyoruz ama hakikaten buralara yapılmış mabetler. Yani önemli enerji akımlarının olduğu yerlerdi.
Evet, enteresan.
Evet.
Onu nasıl keşfetmişler o dönemde?
Evet,
orayı,
yani o enerjiyi. Ve insanların da tanrılardan bekledikleri sadece bu dünya hayatı ile ilgili. Çünkü az önce de dediğim gibi ölümden sonraki hayata inanmıyorlar ya da cennet cehennem olacağına inanmıyorlar. Ve tanrıların kendilerine sunacakları iyilik ve kötülüklerin sadece bu dünyadaki hayatlarına etkili olacağına inanıyorlardı. Yeryüzünde geçici bir hayata layık görülen insanın da ölümden sonra yeraltı dünyasına gideceği düşünülüyordu. Bu Kur adı verilen bu dünyanın bir diğer ismi de demin dediğim gibi ölüler diyarıydı. Sümer teolojisine göre de bir kimse öldükten sonra o kişinin ruhu bedeninden ayrılıyor. Gölge ve hayalet gibi yarı cisme sahip bir varlığa dönüşüyor. Edunmu olarak isimlendirilen bir ruh yükseliyor. Ancak ölümle tanışan bedenle tam münasebeti kesilmediği için toprağa gömüldükten sonra, defnedildikten sonra ancak rahat edebiliyor ruhu.
Evet.
Genel bir tanrı panteonu var, tanrılar panteonu var. Daha çok şehirlere göre değil de nasıl diyeyim, işte su için ayrı bir tanrı, doğurganlık için ayrı bir tanrıça, bereket için, savaş için yani insani güncel olaylarla ilgili tanrıları oluyordu.
Evet, devam edelim o zaman. Nerede kalmıştık?
Bu kurbanlardan biraz daha kısaca bahsedeyim size. Bu kansız kurban, sebze, meyve, çeşitli bitkiler dedik işte, tütsüler, ağaç dalları, kanlı kurbanlardan bahsettik. Bu daha çok işte dediğim gibi teveccüh ve yardımlarını, tanrıların yardımını kazanmak, onları incitmemek, herhangi bir felakete maruz kalmamak, işte seller, su baskınları, depremler, o dönemlerde olan şeyler yine. Bunlar da bazen bu dediğim gibi koyunun, kuzu, oğlak, bu tür hayvanların boğazlanmasıyla yapılan kurban ritüelleriydi. Sümer dininde mükafat da ceza da hep bu dünyada oluyordu. Çünkü yeryüzünün yaratılışında belirlenen kurallara göre ölüm insanlara, ölümsüzlük daha önce dediğim gibi tanrılara verilmiş. Ve sonunda yeraltı dünyasına gidecek olan insana verilen en önemli mükafat da bu dünya içerisinde geçirmiş olduğu anlardı.
Gerçekten çok enteresan. Evet. Hele bugünle karşılaştırıldığında.
İstiyorsanız bu konuyu da şöyle bitirelim. Bu Sümer mitolojisinde insanın nasıl yaratıldığını anlatan bir öykü var, tabletlerden çıkan. Şimdi bunda da insanın yaratılışında tanrıların yiyeceklerini sağlarken karşılaştıkları güçlükler nedeniyle Enki'nin annesinin onu uykusundan uyandırmasıyla ve diğer tanrıların sıkıntılarını anlatarak yardım istemesiyle başlıyor insanın yaratılışı. Enki bu yardım istemeden sonra kusursuz bir insan yaratıyor ve şölen tertip ediyor. Bu şölende Enki ve Ninursak içkiyi biraz fazla kaçırıyorlar. Ninursak deniz diplerinden kil getiriyor ve biraz da Enki'ye meydan okurcasına 6 tane farklı ve anormal kişi şekli oluşturuyor, insan formu oluşturuyor. Enki yazgılarını belirlediği bu yaratıklara yemeleri için ekmek veriyor ve bütün kusurlarına rağmen onlara uygun birer iş buluyor. Bunun üzerine Enki kendisi için de bir tane bedensel açıdan da ruhsal açıdan da zayıf bir varlık yaratıyor. Hı hı. Ve Ninursak'ın bu varlığa uygun bir iş bulmasını arzu ediyor. Ninursak hiçbir hareketine tepki vermeyen bu varlığa da uygun bir iş bulamıyor. Bunun üzerine Ninursak da Enki'nin üstünlüğünü ister istemez kabul ediyor ve zayıf bir varlık yarattığı için de Enki'ye lanetler okuyor. Evet. İnsanın yaratılışında bu tabletler de bu şekilde öykülendirilmiş.
Evet. Gerçekten çok ilginçti. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
tarihin
ederim.
Tarihin başlangıcı Sümerlerin dini inançları da böyleydi. Tabletlerden bu şekilde bilgileri de dinleyicilerimizle paylaştık. Bugün için çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür
Yine
ederim.
Yine birlikte olmak dileğiyle.
İnşallah.
Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, arkeolog Sayın Rahşan Akınözü Ergin konuğumuzdu. Kendisine teşekkür.
Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne, muhtacım inan senin bir tek sözüne. Yalvarsam ağlasam kapansam dizine döner miyiz yine eski günlere? Biz hiç ayrılmasak.
15.33 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Biliyorsunuz cumartesi gecesi yaz saati uygulamasına geçtik. Saatlerimizi bir saat ileri aldık. Ancak bu mevsim geçişlerindeki saat düzenlemeleri vücudumuzu ve uyku düzenimizi çok fazla etkiledi. Sadece vücudumuzu ve uyku düzenimizi mi? Günlük hayatımızı, okula giden çocukların okul performansını, mesleki anlamda mesleki başarılarda düşüşe yol açtı. İşte bununla ilgili bilgiler almak üzere telefon konuğumuza hemen merhaba diyelim. Tüm Uyku Tıbbı ve Teknologları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doçent Doktor Sayın Vural Fidan. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum bize bu imkanı tanıdığınız için.
Biz teşekkür ederiz efendim.
Üzere uykuyla ilgili hakikaten sizlerin desteğiniz ve halkımızın bilgilendirilmesi amacıyla programınızın çok büyük katkısı olduğunu söylemek istiyorum öncelikle.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun siz de katıldığınız için. Evet, neler aktaracaksınız? Kış saati uygulamasının uyku sorunlarına yol açabileceğini biliyoruz. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Gerçekten olumsuz etkilendik galiba birazcık yaz saati uygulamasıyla.
Kesinlikle. Herkesin bir biyoritmi mevcut. Yani bir biyolojik saatimiz mevcut. Bu kişiden kişiye değişiyor. Tabii ki bu gündelik hayatımızdaki bu saatlerimizle ilgili, iş hayatımız, normal gündelik hayatımızla ilgili olarak yaz saati uygulamasına geçmemizle beraber tabii ki uyku uyanıklık düzeyimiz ve vücudumuzda uyku düzenimizi sağlayan melatonin adını verdiğimiz hormonun salgılanma saatleriyle ilgili bir değişiklik oldu. Tabii bütün bu uykumuzla ilgili olan değişiklik kişisel performansımızı, iş performansımızı, okul performansımızı kesinlikle çok etkiliyor. Yapılmış çalışmalar var bu konuyla ilgili olarak. Bizim tarafımızda da yapılmış çalışmalar var. Bu,
nedir efendim onlar? Ne der?
Değişiklikler, saat değişiklikleri. Kişilerin kardiyak yani kalp damar hastalıkları da dahil olmak üzere çeşitli hastalıklara karşı riskini ve bu problemle karşılaşma olasılığını ne yazık ki arttırdı.
Peki
bu durum adaptasyon gerektiriyor. Bu adaptasyon kişiden kişiye göre ne yazık ki değişiyor.
Ne kadar sürer? Şöyle ortalama?
Genellikle birkaç gün sürüyor. Fakat bazı kişilerde bu birkaç haftaya kadar uzayabiliyor. Uyku düzenindeki problemlerin veya hani hassasiyetiyle ilgili olarak birkaç haftaya kadar uzayabiliyor açıkçası.
Peki bu saat değişikliğine adapte olabilmek için uygulayabileceğimiz bazı yöntemler var mıdır?
Öncelikli olarak bu yaz saati uygulamasına geçilmeden önce aslında yapılması gerekenler var. Bu bildiğiniz üzere cumartesi pazara bağlayan pazar sabahında bir değişiklik yaptık. Bu değişiklikten önce bir perşembe cuma gününden en azından başlamak kaydıyla uykumuzu bir yarım saat bir saat önceye almamız gerekiyor. İkincisi bu saat değişikliğinin olduğu dönemlerde uyku düzenini değiştireceğim sigara, kahve, kafeinli içecekler ve çay olmak üzere bunların çok aşırı tüketiminden özellikle kaçınmamız gerekiyor. Bir ayrıca çok daha kaliteli ve rahat uyuyabilmemiz için karanlık ve sessiz bir ortamda uykuya geçmemiz çok daha ideal oluyor açıkçası. Ayrıca bu duruma adaptasyonu birazcık daha arttırabilmek amacıyla akşam özellikle çok geç saatlerde olmama kaydıyla süt ve süt ürünleri içeren yoğurttur, çok az bir peynirdir tüketimimiz de uyku yemeğimizi biraz arttırdığı için bu adaptasyon sürecimizde bizlere özellikle akşam üzeri tüketilmesiyle bizlere katkısı yardımı olacak kesinlikle.
Evet, sabahları uyanma güçlüğü çekenler için tavsiyeleriniz neler olacak?
Şöyle söyleyeyim, biraz önce söylediğim gibi uyku hijyenimiz çok önemli. Sabah saatlerinde daha dinç uyanabilmek için ihtiyacımız olan uyku süresini almamız gerekiyor. Bu ortalama 5 ila 9 saat arasında değişiyor, kişiden kişiye değişiyor. Yaşla beraber bu ihtiyacımız azalıyor. Çocukluk döneminde çok daha fazla olabiliyor. Gündüz daha dinç ve erken uyuyabilmemiz için özellikle akşam üzeri normaldeki yatma saatimizden belki yarım saat, mümkünse bir saat önce erken yatmamız, iki uykuya dalmadan önce elektronik cihazlarla en azından son bir saat çok fazla uğraşmamamız gerekiyor. Mümkünse çok hafif bir müzik veya beğendiğiniz bir kitabın birkaç sayfasına uyumadan önce okumamızda bizim daha rahat uyuyarak ertesi sabah daha uygun bir saatte ve dinç bir şekilde uyanmamızın faydası olacaktır.
Evet, cumartesi günü geçtiğimize göre 3-4 günlük bir süreyi geride bıraktık. Evet. Adaptasyon için birkaç günümüz daha kaldı. En fazla pazar gününden sonra bu işi çözmüş olacağız galiba, değil mi efendim?
Ümit ediyorum. Bununla ilgili olarak uzamış uyku problemleri olan hastalarımızın da mutlaka Sağlık Bakanlığı'na bağlı veya özel kliniklerdeki uyku merkezlerine şayet bu sıkıntılarımız devam ederse başvurmalarını kesinlikle tavsiye ediyorum.
Sayın Vural Fidan, çok teşekkür ediyoruz efendim program konuğumuz olduğunuz için, bu bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Sağ olun, var olun.
Ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı bizlere tanıdığınız için. Sizlere iyi programlar diliyorum, iyi günler diliyorum.
İyi günler, teşekkür ediyoruz. Tüm Uyku Tıbbı ve Teknologları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Doçent Doktor Vural Fidan'dı telefon konuğumuz. Ve şimdi yine müzik diyoruz Hayatın Sesleri'nde.
Birileri iki geri, bu neydi böyle? Üzerimden aşk mı geçti? Birileri farkına varmalı bence. Bazı şeyler değişti, bazı şeyler tükendi. Akılsız gönül, yine yıkıldın. İlk mi darbemiz sanki? Bile bile kaç kere kabul ettim hep seni. Tatlı günlerin buruk özlemi varken, aynı olmak isterken, hep hayal kırıklığı denedik ya kaç kere. Ama bu sefer bana bir şey oldu, kararttım gözlerimi. Ama bu sefer birileri iki geri, bu neydi böyle? Üzerimden aşk mı geçti? Birileri farkına varmalı bence. Bazı şeyler değişti. Birileri iki geri, bu neydi böyle? Üzerimden aşk mı geçti? Birileri farkına varmalı bence. Bazı şeyler değişti, bazı şeyler tükendi. Sandığın yanlış anahtarından iki tane yaptırdık. Belirsizle kilitli, bende kuvvet kalmadı. Bana bu sefer ne olur dur deme. Bıraktın iplerimi, tabi uçabilirsem. Birileri iki geri, bu neydi böyle? Üzerim aşk mı geçti? Birileri farkına varmalı bence. Bazı şeyler değişti. Birileri iki geri, bu neydi böyle? Üzerimden aşk mı geçti? Birileri farkına varmalı bence. Bazı şeyler tükendi. Birileri iki farkına varmalı bence. Bazı şeyler değişti. Birileri iki geri, bu neydi böyle? Üzerimden aşk mı geçti? Birileri farkına varmalı bence. Bazı şeyler değişti. Bazı şeyler tükendi. Hayat keyif demek, biliyoruz aklımızda hep yemek. De nelerden bakarsan bak, işimiz gücümüz yemek. İşimiz gücümüz yemek, yemek. İşimiz gücümüz yemek, yemek. İşimiz gücümüz yemek, yemek. İşimiz gücümüz yemek.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, köşemizde şefimiz sevgili Özgür Aksunay ile birlikteyiz. Yine merhabalar Özgür, hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün en temel gıda maddemizden söz edeceğiz. Ekmek. Herhalde ekmek.
Ekmekle ilgili konuşacağız. Ekmekle ilgili güzel tarifler vereceğiz. Biraz da ekmekle ilgili tasarrufa çağrıda bulunacağız. Hepsiyle beraber.
Evet, ne kadar ekmek tüketiliyor acaba? Tüketiliyor derken
çöpe gidiyor,
çöpe
diyelim.
Çöpe gidiyor diye soracaktım.
Günde 5 milyon ekmekten bahsediliyor. Ya. Yıllık maliyeti 300 milyon lira. Yani kaç okul, kaç hastane, kaç tane ev, kaç yol, neler neler yapılır bu parayla.
Evet.
O yüzden tasarruf çok önemli ekmekte. Onun dışında bizim zaten kültürümüzde de ekmek kutsal. O yüzden o kutsallığa da saygımızı birazcık daha öne çıkarırsak biz bu işi çözeriz. Çünkü yerde ekmek gördüğümüzde bile alıp üç kere öpüp bir yere koyarız.
Evet, öyle
gördük, öyle öğrendik. İşte kültürümüzde var bu. O yüzden bunu tekrar hayata geçirsek o bile işimize yarayacaktır. Çöpe atmayalım, başka bir şey yok.
Evet, çöpe atmamak için şimdi ekmekten neler
yapabiliriz? Neler yapabiliriz? Ekmek yaklaşık olarak 7800 yıl öncesine dayanıyor yapılışı. İlk Mısırlıların aslında bunu bulduğu söyleniyor. Çatalhöyük'te de bununla ilgili kalıntılar var. Ekmekçilik alanında Mısır gerçekten iyi seviyeye ulaşmış. Oradan aslında bütün dünyaya yayılmış. Milattan önce 2000'li yıllarda 16 farklı ekmek yapıyormuş Mısırlılar. Ve sonra 30, sonra 48 çeşit ekmeğe çıkarmışlar bu işi. Ve eski Mezopotamya'da da en son işte 1200'lü yıllarda 59 çeşit ekmek yapıldığı tespit edilmiş. Düşünün. Ne kadar evet. Aslında gelişmiş bir sektör. Bir aslında gıda konusunda gerçekten önemli bir iş. O dönemlerde evet. Bu kadar çeşit yapılabiliyor olması gerçekten büyük bir başarı.
Şimdi de pek çok çeşidi
çok,
var.
Şimdi herhalde 150-200 çeşit falan vardır. Her türlüsü yapılıyor çünkü. biz de bugün sağlıklı, aynı zamanda da özellikle bununla ilgili problemi olanların, zayıflamak isteyenlerin ya da kilosunu korumak isteyenlerin ya da daha sağlıklı ekmek tüketmek isteyenlerin, ekmeği sevip de yiyemeyenlerin yiyebilmesi için unsuz ekmek yapacağız.
Unsuz ekmek.
Unsuz ekmek olur mu? Olur. İşte evet. Böyle. Hemen anlatalım.
Peki lütfen.
3 küçük boy yumurta. Mümkünse organik olursa daha tabii ki bizim için faydalı. 30 gram keten tohumu öğütülmüş. Değilse bile kendimiz öğütebiliriz bunu. Havanda dövebiliriz. 50 gram Hindistan cevizi rendesi. O da öğütülmüş olacak. Yarım tatlı kaşığı karbonat. 30 gram köy tereyağı. Bu en kısık ateşte yavaş yavaş yakılmadan eritilmiş ve soğutulmuş olması gerekiyor kullanmamız için. 2
evet.
yemek kaşığı yoğurt, yarım tatlı kaşığı elma sirkesi ve bir tatlı kaşığının 1/4 bir ucu kadar da çok azıcık böyle bir tutam çimdik diye dediğimiz evet. kadar bir de tuz atacağız içine. E vitamini, B12 vitamini omega 3 açısından çok zengin, çok lezzetli, çok besleyici. Normal ekmekle tadı çok alakalı değil. Ekmek tadını alamayacağımız ortada. Ve bir de rafine un kullanmadığımız için de kabarmayacaktır çok fazla. Ama
Facebook sayfamızda paylaştık.
Paylaştık resmini
zaten.
Böyle.
Ama görüntüsü ekmek görünümünde. Sanki böyle bir kepekli
gibi duruyor. Ama lezzet daha natürel bir lezzeti var. O ekmeğin tadını tam alamıyorsunuz. Ama evet. Kendimiz ekmek olarak avutabiliriz bundan.
Evet. Tok tutuyor mu peki?
Tutar. Tutmaz olur mu? İçinde o kadar güzel şeyler var ki illaki tok
ama
tutuyor.
Ama un yok.
un aslında şişiriyor, tok tutmuyor. Evet. Biz şişirdiği için tok hissi alıyoruz. 165 derecede fırınımızı ısıtıyoruz önceden. kek kalıplarımıza, dikdörtgen kek kalıplarımızdan ekmek somun olsun diye.
Evet.
Ya da istiyorlarsa böyle küçük küçük yuvarlak halinde de yapabilirler normal fırın tepsisinde. Bir kapta ıslak malzemeleri koyup mikserle karıştırıyoruz. Bir kapta da kuru maddeleri, yani tarifimizdekileri karıştırıyoruz. Daha sonra ikisini aynı kapta bir araya getirip iyice harmanlıyoruz. Ve o böyle kek hamurundan birazcık daha böyle sıvı bir hamur haline dönüşüyor. Yani koyu sıvı bir hamur, öyle diyelim. İsterseniz içine sarımsak, ceviz ekstradan, kekik, karışık çekirdek, kabak çekirdeği ya da buna benzer bir sürü şey atabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Tamamen size kalmış. Bu şekilde de yapabiliriz. Hamuru istersek kek kalıbında, dediğim gibi, isterseniz top top somun halinde ayrı ayrı yapabiliriz. Ama önce üzerine nemli bir bez koyup mayalandırmamız lazım. Yaklaşık olarak işte bir yarım saat, bir saat kadar. Dinlendireceğiz. Birazcık iki katına kadar çıkacak hamur, büyüyecek. Ondan sonra fırına vereceğiz. Mayalanan ekmeklerimizin üzerine klasik çiziyoruz bıçaklarımızla. Üzerine su ya da ayran. Ayranla da ıslatabiliriz üzerini. Hafif de un serpersek üzerine, küçük de bir kabuk yaratırız üzerinde. Yani o kabuğu yaratmak için yapmamız gerekiyor. Daha sonra bir yarım saat daha bunu bu şekilde bekletiyoruz. Ondan sonra fırına veriyoruz.
Yani bir saat kadar bir bekleme zamanımız süresi var.
Eğer kabuğu çok sert olmasını istiyorsak, yani mayalı ekmeklerin üzeri sert olur ya, öyle isteğimiz yoksa, iki kere, üç kere ilk 10 dakikadan sonra su püskürtmemiz gerekiyor ekmeğin üzerine. Ancak o zaman o yumuşaklığı sağlayabilir. Yoksa kuruyor üst tarafı. Yani bu francalı ekmeğin üzerinin kabuğu gibi olur. Eğer yapmazsak. Yaklaşık 25-30 dakika pişiriyoruz. Kekte yaptığımız gibi kürdan batırıyoruz. Pişip pişmediğini anlamak için.
Ekmeğimiz hazır.
Eğer kürdan temiz çıkıyorsa ekmeğimiz hazırdır.
Evet, çok güzel.
Çok aslına bakarsak lezzetli ve güzel. Buzdolabında en az bir hafta dayanabilir.
Peki şimdi çıkardık, tabii taze taze hepsini bitirmezsek bunu taze saklamanın da yolları,
olsa
gerek değil
tabii mi? Tabii ki. Bunu taze saklamak için evvela şunu yapabiliriz. Eğer ekmeklikte saklıyorsak yanına tuz koyalım.
Nasıl?
Bir kap tuz koyalım ekmekliğin içerisine. Böylelikle içerideki nemi de çekeceği için daha uzun dayanmasını sağlayacaktır. Bir, soyulmuş bir patates ya da soyulmuş bir elma koyarsak ekmekliğe, o da yine aynı şekilde ömrünü uzatacaktır.
Peki ekmekliğin içine direkt koyuyoruz. Tabii, normal o zaman koyuyoruz, poşetsiz
falan. Yok, hiçbir şey. Zaten içeridekini emsin diye onları öyle koyuyoruz soyup. Vakumlu, havası tamamen alınmış bir poşet her zaman daha avantajlı. Buzdolabında kullanabiliriz. Eğer uzun süre kullanmayacaksak ya da çok az tüketiyorsak, buzluğa koymamız da bizim için daha uzun süreli, bozulmadan kullanmamızı sağlayacaktır. Küflenmesini önlemek için ekmeğin uzun süre beklerken, ızgara tahtada eğer beklerse, altı ızgara olan bir tahtada küflenmesi çok çok gecikecektir.
Ekmek kesme tahtaları vardır.
Evet, ızgaralı. Evet, tahta ızgara olsun, altı ızgara olsun. O zaman daha uzun dayanacaktır. Ama havasını almak her zaman daha iyidir bu konuda. Daha faydalıdır bizim için. Bir hemen zamanımız yetiyorsa bir tarif daha vereceğim. Bayat ekmekleri ne yaparız? Bayat ekmekleri köfte harcına kullanmak için rendeler koyarız. Galeta unu yerine yine rendeleriz. Bir şeyleri börekleri panelemek için kullanırız. Bir şeylerin üzerine ekebiliriz. Mesela çorbaların üzerine aynı şekilde kurutup fırınlayıp rendelediğimiz ekmekleri kruton gibi çorbaların üzerine koyabiliriz.
Şöyle tereyağında da çevirip. Değil mi?
O tamamen keyfe eder. Tamamen isteğe bağlı. Normalde koyabiliriz. Evet. Tereyağlı, sarımsaklı da koyabiliriz nasıl istiyorsak. Ben de bir meze tarif vereceğim ekmekli. Bayat ekmekli tarator. 5 dilim bayat ekmeği rendeliyoruz. Sonra bir tavada 1 çay bardağı zeytinyağı ve 2 diş sarımsakla soteliyoruz. Çeviriyoruz. Pembeleşiyor. Daha sonra bu karışımı soğuduktan sonra 500 gram süzme yoğurdun içine döküyoruz. Ve karıştırıyoruz. Üzerine yine rendelediğimiz mayat ekmeklerinden döküyoruz. Az bir şey nane atıyoruz ve servis hazır.
Süper. Harika bir tarif.
Çok da güzel.
Gerçekten.
Güzel de bir meze.
Evet.
Sofralar için yoğurtlu, ekmekle beraber kullanabileceğimiz. Onu biraz daha şey hale getiriyor. Koyu kıvamlı hale getiriyor. Tutuyor çünkü.
Evet.
Çok da lezzetli oluyor. Çok güzel bir mezedir. Sofralarda kullanabiliriz.
Süper. Vallahi harika. Yine çok güzel tariflerle geldin bugün için de. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum.
Özgür. Haftaya yine birlikte olacağız.
Tabii ki.
Ne yapacağız biliyor muyuz? Sürprizim
sürpriz
olsun.
Bakalım peki, haftaya neler çıkacak.
Haydi öyle olsun.
Bir kere daha diyelim, ekmek bizim için çok önemli.
Evet.
Lütfen israf etmeyelim. Hem milli servet hem de bizim için çok kutsal. O yüzden herkesin ihtiyacı kadar ekmek alması, artanını da çöpe atmaması, değerlendirmesini bir kere daha rica edelim.
Evet, buradan bir kere daha bu şekilde seslendikten sonra bugün için çok teşekkür edelim.
Ben teşekkür ediyorum.
Haftaya yine birlikteyiz, işimiz gücümüz yemek köşemizde.
Tarifi kaçıranlar Facebook sayfamızdan, evet, Hayatın Seslerinden de takip edebilirler. Oradan da alabilirler tariflerimizin detaylarını. Hatta resmi görüp kıyaslayabilirler nasıl olduğu konusunda. Evet. Hatta yorumları varsa, soruları varsa bize de ulaştırabilirler.
Bekliyoruz.
Bekliyoruz.
Ama dinleyicilerimiz tabii o kadar güzel fotoğraflar getiriyorsun ki, yaptığın şeyleri paylaşıyoruz ki dinleyicilerimiz pek cesaret edemiyorlar.
Ama sonra da bilirler. Sonra da bilirler. Yani varsa merak ettikleri ya da şurası şöyle oldu tutmadı ya da şöyle yaptım kuru oldu gibi. Varsa soruları onları da cevaplandırırız her zaman.
Evet, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Afiyet olsun.
Haftaya yine birlikte olmak dileğiyle sevgili Özgür Aksu'na. Ve sevgili dinleyicilerimiz, işte bugün de Hayatın Sesleri programının sonuna geldik. Programı sizler için Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Baykal Alavant ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Yarın Türkiye'de saatler 15'i gösterdiğinde bizler yine burada sizleri bekliyor olacağız. Beğeneceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.